Ayrım 25.
Ben de bunu diyorum işte Sarı Ağam diyor ki. Teftişimiz bitmiş, bu kez şerbet için oturuyorduk ki Yorgi'nin her şeyi tekrar yerli yerine koyuşu dikkatimi çekti. Onu izlemeye koyuldum. Son parçayı da düzeltmişti ki benim kendisini izlediğimi fark etti. Her şey yerli yerinde olacak ağam dedi. Buna alıştık bir kere. Benzerlik burada dedim birdenbire. Benzerlik burada. Biz de buna alışmıştık. Bizim ev geldi aklıma. Evet, her şey yerli yerindeydi. Aynı buradaki gibi. Tuhaf hislerle ayrıldım Yorgi'nin Yedi Kule yolundaki evinden. Bu kadar yakın ve bu kadar uzak olmak diye düşündüm. Beltsi'den bu yana geçirdiğim 40 yıl geldi aklıma. Ne uzun bir yoldu bu. Allah'a şükür kim olduğumu biliyordum. Dünyanın bu cennet kadar güzel, cehennem kadar yakıcı şehrinde marangoz ustası, tarikatı Ali Bektaşiye'nin bir muhibbi Sarı Abdullah idim ben. Ordu 3 yıldır seferdeydi. 1812'de Bükreş Antlaşması. 28 Mayıs 1812 Osmanlı-Rus Savaşı'nı sonuçlandıran antlaşma. Olduğunu duyunca bizimkiler döner diye rahat bir nefes almış, Arif Ağa'yla sırf bunun için dört başı mamur bir muhabbet sofrası kurmuş, Erikli Baba'nın dervişlerini konuk etmiştik. Ordu hakkında epeyce söyleştik. İşte diyordu Arif Ağa, ocakla rahat olunca orduda bir hakkın dövüşür. Tatariçe'de 10.000 Moskov ölürken ordumuz sadece 1.000 şehit vermiş. Şunu da Moskov 20.000 telefat verip zor kaçmış. Bu da aynı ordu değil mi? Mesele maneviyat. Maneviyat oldu mu gerisi gelir. Fakat hevesimiz kursağımızda kaldı. Sultan Mahmut henüz ordunun dönmesi için erken olduğuna, Sırp isyanı bastırılmadan dönemeyeceğine karar vermişti. Demek hasret ve merak bir müddet daha sürüp gidecekti. Ordu iyi ki dönmemiş. Moskova can vermeyenler eğer dönseydi kim bilir kaça şu birdenbire baş gösteren veba illetine can verecekti. İstanbul 1812 yılında başka hiçbir şey yaşamadı. Sadece veba. Azrail eline tırpanını almış, veba adını takınmış, ev ev, sokak sokak geziyordu. Ölüsü olmayan ev yok gibiydi. Sağ kalanlar ölü gömmekten, sağa sola kireç dökmekten başka bir işle uğraşamıyor. Bu işlerden nefes alacak zaman bulduklarında ise oturup ağıt yakıyorlardı. Azrail son zamanlarda özellikle Sultan Mahmud'un gayrimüslim mahallelerine gösterdiği özel ihtimamdan pek etkilenmişe benzemiyor, fark gözetmiyordu. Gerek gavur, gerekse Müslüman mahallelerinden benzer sesler fakat farklı musikilerle ağıtlar yükseliyordu. Salgın neredeyse bir yıl sürdü. Sonunda Azrail yorulmuş olacak ki başladığı gibi birdenbire bitiverdi. Aynı günde de ordu seferden en azından büyük kısmıyla geri döndü. Sabit ve Habib de. İstanbul'un sahipleri. İstanbul'un sahibi biziz. Hep böyle diyorduk. Bunca kan bunun için dökülmedi mi? Alın işte İstanbul. Bu şehir sizin artık. Tepe tepe kullanın. Elinize yüzünüze sürün. Bir de idare edebilseniz. Durumumuz aynen böyledir. Sekban-ı Cedid'i kaldırtıp saraya tüm isteklerimizi kabul ettirdiğimizden beri köprülerin altından çok sular aktı. İstanbul bizimdi, iktidar bizimdi, kararlar bize aitti. Ama biz kimdik? Habib bile bu hususta artık eskisinden farklı düşünüyor, en azından eskisi kadar rahat konuşamıyordu. Ocak parça parça edilmişti. Moskov seferi sırasında cengaverlerin uzakta oluşu parçalanmayı daha da kolaylaştırmıştı. Eskiden biz cengaverlerin ocakta seçkin ayrı bir yeri vardı. Sözümüzün ayrı bir ağırlığı hatta buyruk niteliği vardı. Şimdi ise her şey birbirine karışmış, hiçbir şey yerli yerinde durmuyordu. Sandalcı, fırıncı, sucu, amele herkes ocaklıydı. Herkes bir yolunu arayıp bulup ocağın şu ya da bu ortasının himayesini sağlıyor, kendisine bir yer elde ettikten sonra değil ocak sabitlerini, babasını bile dinlemiyordu. Paylaşılacak somun büyüdükçe kavga azalacağına artıyor, ocak sık sık karışıyordu. Her orta bu ipe sapa gelmez adamlardan bir kısmına sahip çıktığı için bunların haytalığını, rezilliğini bile bile savunmak zorunda kalıyordu. Bütün bu esnaf, seferlere giden bizlere bir baltaya sap olamamış gariban gözüyle bakıyor, gizli gizli alaya alıyordu. birbirimizi tutmasak, cenklerde döktüğümüz kan bize kan kardeşi yapmış olmasa, şüphesiz alaylarını açıktan yapmaya dahi cüret edebileceklerdi. Tek korkuları tesanüdünümüz, dayanışma ve korkusuzluğumuzdu. Bekliyorlardı, sabır ve vakitleri vardı, paraları ve çıkarları da. Biz nasıl olsa o cephe, bu cephe, şu ayaklanma derken onar onar, yüzer yüzer kırılıyorduk. Sayımız gün geçtikçe azalıyor, adı Yeniçeri olan esnaf ise durmadan çoğalıyordu. Sultan Mahmut da bunu bekliyordu. Her gün yeni bir farkın kavgası çıkıyor sabit diyordu Habib. Yakında şişman olanlar ile zayıflar, uzun boylular ile kısalar çarpışmaya başlarsa hiç şaşırma. Kepçelerini sokmuşlar kazanımıza, habire karıştırıyorlar. Emekliler ile yeniler, sefere gidenler gitmeyenler, ulufeliler ulufesizler her gün yeni bir şey çıkarıyorlar. Geçen gün ahaliden birileri şikayete geldi. Güya 74'e kayıtlı ameleler Silivri kapısı içinde haraç almadan kimseye bir çivi bile çaktırmıyormuş. Ev mi yaptıracaksın? Önce bu itlere haraç ödeyeceksin, ancak ondan sonra evini mi onaracaksın? Önce amele haracı. Bütün bunları da ocağın adını arkalarına alıp yapıyorlarmış. Tetkike gittim. Ne oluyor bitiyor? Orada görmek istedim. İtler karşılarında beni görünce alttan aldılar. Kahve ikram edip lafa tuttular. Tam meseleye girecektim ki, az bekle ağam dediler. Haber gönderdik, ağamız geliyor. Biz kimiz ki seninle mesele konuşalım? Gerçekten bir baktım, 74'ün oda başısı Halil Ağa gelmez mi? Tüh suratına Halil Ağa dedim. Başka bir laf etmeden kalktım çıktım. Kalsam cinayet çıkacaktı. Güya bir ocağız ama ocak içinde 100 ocak var. Hepsi bir yerlere kene gibi yapışmış. Bugün ne kadar kan emersek kârdır deyip işlerini yapıyorlar. Gidişin nereye olduğunun farkında bile değiller. Tümümüzün sonunu hazırlıyor, bunu da 3 kuruş için yapıyorlar. Ahali küskün. Gayrimüslimler zaten bir garip işler içinde. Ulema desen tamamen karşımıza geçmiş. Durum her gün kötüye gidiyor. Öteki İstanbul. Ne biliyorsun gayrimüslimlerle ilgili Habib diye sordum. Vallahi günahlarına girmeyeyim ama dedi, ipleri her gün koparıyorlar gibi geliyor bana. Sultan Mahmud'un ikide bir gavur mahallelerini ziyaret edip yağ dökmesi bundandır. Büyük devletlerden korkar. İplerin kopmasını istemez ama anlarım ki artık geç. Gavur mahalleleri kaynıyor. Hatırlar mısın bir Rihigaz? Konstantin Rihigaz, 1760-1798, Osmanlı topraklarında Fransız devrimi benzeri bir devrim amaçlayan şair ve siyaset adamı çıkmıştı. Osmanlı'ya ayaklandı deyip asmışlardı. Hatırlarım elbet dedim. Yunanlılık gayreti güdüyordu. Yok, yok meğer öyle değilmiş. Adam ne diyormuş biliyor musun? Türk, Rum, Sırp, Bulgar hep bir olalım. Hangi millettensek şu sultanı devirelim. Frankler gibi cumhuriyet kuralım diyormuş. İşte bu Rihigaz, Etnike Eterya diye bir cemiyet kurmuş. Cemiyet sonra amacından sapmış. Yunanlılık davası gütmeye başlamış. Şimdi meşhur Ypsilanti ailesi söylendiğine göre bu cemiyeti desteklermiş. Gavur mahallelerinde çok sayıda adamları varmış. Benim bildiğim bu. Gördüklerim bunu doğruluyor. Çok sık ve gizli toplantılar yapıyorlar. Kiliseler neredeyse hep adam dolu. Yani anlayacağın, artık gayrimüslimler kendi dertlerine düşmüş. Burada ne olup bittiğini fazla mühimsemiyorlar. Onların da bizim sokak yeniçerilerinden farkı yok. Geleceği düşünmüyorlar. Büyük devletlere fazla güveniyorlar. Benim aldığım bilgiler de Habib'inki gibiydi. Ahali tel tel dağılıyordu. Ya ulema dedim, sence onları tekrar yanımıza çekemez miyiz? Yok dedi kararlı bir sesle. Artık mümkünatı yok. Son olaylarda hiç görünmediler biliyorsun. Saltanata kastımız olduğunu duyduklarından beri bizle işleri bitmiştir. Biz güya kapı kuluyuz ya. Bakma bu lafa. Onlar bizden daha beter kapı kulu. Saltanatsız ulema düşünebilir misin? Saltanat olmasa ne olur? Ahali içinde dinin sahibi kim? Apaçık ortada tarikatlar. Ulema saltanattan aldığı güç olmayınca şeyhlere laf geçirebilir mi? Müderrislerin, kadıların, softaların ekmek kapısı saltanat. Ahalin için bunlara 5 para versin ki onların şeyhleri var. Sultan Mahmud ulemanın bu korkusunu çok iyi görmüş, durmadan yükleniyor. Onları hoş tutuyor, durmadan vakıf kurdurtuyor, cami yaptırıyor, görmüyor musun? Ulema kendisinden ne beklendiğini anlamış. Şimdiden ahali arasında bizim dinsizliğimizden, Bektaşilerin zındıklığından bahseder durur. Namaz kılmazmışız, oruç tutmazmışız, şarap içermişiz vesaire vesaire. Bunları yeni mi öğrenmiş bu deyyuslar deyiverdim. Bizim çoğumuz ezelden beri namaz kılmaz, oruç tutmaz, dem içer. Bunları da herkes bilir. Yeni mi öğrenmişler? Demek sakladılar. Günü geldi, şimdi bu eski malları pazara sürüyorlar. Aynen öyle dedi Habib. Şimdi hepsi müthiş dindar kesildi. Dün kendi yaptıklarına şimdi zındıklık diyorlar. Ramazanlarda iyice azıp neferleri sağda solda sıkıştırıyorlar. Üzerlerine bir cesaret geldi. Fark etmişsindir. Gayrimüslimler yolunu ayırdı. Ulema çaresiz karşımızda. Ahali küskün. Bu işi düzeltmenin bir yolu görünmüyor. Durum hayli müşküldür Habib. Artık bazı şeyleri önceden görmenin olacakları engellemek hususunda fazlaca bir yararı olmadığını düşünüyorum. Yunanistan'dan gelen haberler bu düşüncemi güçlendiriyor. Seneler öncesinde ortaya çıkan ayrılık şimdi meyvesini verdi. 21 Nisan 1821'i 22 Nisan'a bağlayan gece bütün Yunanistan'da önceden ince ince hazırlandığı çok belli olan bir ayaklanma patlak verdi. Sadece 3 hafta sonra bütün Mora'nın asilerin eline geçtiğini öğrendik. Ele geçirilen tüm şehir, kasaba ve köylerde Müslümanların öldürüldüğünü, işkence ve eziyetlere uğradıklarını işittik. Bu haberler İstanbul'a birbiri ardına birer Rum ateşi, Bizanslıların kullandığı yakıcı bir silah gibi düşüyordu. İstanbul'un var olan azıcık dengesi dahi bozulmuş, koca şehir yükünü tutmuş bir serhoş gibi sallanıyordu. Müslüman ahali telaşlı ve endişeliydi. Silahlar sandıklardan çıkıyor, temizlenip yağlanıyor, şehrin her yanına talim meydanları kuruluyor, bu sözüm ona talimlerde her gün birçok yaralı ve ölü oluyordu. Bu talimler niçindi, bu silahlar kime karşı kullanılacaktı? Fakirin bulabildiği tek cevap gavur mahalleleriydi. Bu silahları çıkaranların herhalde Mora'ya gitmek gibi bir niyeti yoktu. Bunu ancak bizim gibi ahmak yeniçerilerin işi olarak görürlerdi. Fatih Sultan Mehmet Han Efendimiz zamanından beri görülmemiş, duyulmamış bir hadise oluyordu İstanbul'da. Sultan Mahmud, ahalinin silahlanmasını teşvik ediyor, sokakta silah taşımalarına müsaade çıkarıyordu. Gavur mahalleleri korku içindeydi. Kimse mecbur olmadıkça evinden çıkmıyor, bir saldırı halinde bir işe yaramayacağını, hele kullanmanın bile delilik olacağını bilmelerine rağmen onlar da silahlanıyordu. Ocaklı haytalar, it kopuk sürüleri, şimdiden gözlerine kestirdikleri gavur hanelerine baskınlar düzenliyor, ne bulurlarsa yağmalıyor, biz yetişene kadar da sırra kadem basıyorlardı. Hiçbir işe karışmamış Ermeniler bile bu baskınlardan kurtulamıyordu. Daha dünün en makul insanlarının mal ve mülkleri yerlerde sürüklenip, arabalara yüklenerek götürülüyor, can güvenliği kalmayan Rumlar, Müslüman ahbaplarının evlerine sığınmaya başlıyorlardı. Aliki'yi işte bugünlerin ortasında gördüm. Samatya üzerindeki gavur mahallesine baskın yapılacağı haberi geldiğinde, Habib ve 10 kadar yoldaşla bizim evin bahçesinde çardak altında muhabbete dalmıştık. Doğruca kalktık, silahlarımızı kuşandık ve yeniçeri seyirtmesiyle mahalleye vardık. İt kopuk sürüsü ancak birkaç el silah atıp ortalığı telaşa vermişti ki biz yetiştik. Çetin cevize çattıklarını fark ettiklerinde hayli geç olmuş, aralarından üçü piştovla vurulurken dördü palayla doğranmıştı. Rum ahali dehşet içindeydi. Bu insan mezbahası mahallelerinin tam ortasına kurulmuş gibiydi. Kurtarıcı olmamıza rağmen korkuyla bizi süzdüklerini fark ettim. Toplaştıkları yere ilerleyerek, "Tamam dedim, evlerinize dönün, canınız malınız bize emanettir, eskiden beri böyle değil mi?" Hiç kimseden ne ufak bir ses ne de bir kıpırdanma geldi. O sırada geçkince bir kadının kucağında bir bebek tutuyordu. Kalabalığın arasından çıkarak "Sağ ol ağam, tam zamanında yetiştiniz, Hızır İlyas gibi" dediğini duydum. Bu Aliki'ydi. Beni tanımamıştı. Nasıl tanısındı ki zavallı? O göz süzen, buracak bıyığı bile olmayan oğlancık nerede? Bıyığını balta kesmez serden geçti kavuklu Sabit Ağa nerede? Ben bile kendimi tanıyamazken bu garip, korkmuş kadıncağız nasıl tanısın? Ona doğru bir adım attım ve ''Artık hanelerinize dönebilirsiniz Aliki Hanım'' dedim. Şaşkınlıkla yüzüme baktı. Gayb aleminden dönmüş gelmiş birini görmüş gibi ''Sabit'' dedi. Sonra bir lahza susup ''Sabit Ağa'' diye tekrarladı. ''Eyvallah Aliki Hanım'' dedim gülümseyerek bebeği gösterip sordum. ''Çocuğun mu maşallah?'' Güldü. ''Ne çocuğu Sabit Ağa'' dedi. ''Üçüncü torunum. Sen hesap yapmayı bilmezsin. Birçok şey gibi.'' Hesap yapmayı da, torun sahibi olmayı da bilmiyordum. Doğru dedim, bilmem. Kalabalık yavaş yavaş dağılıyordu. Yaşlıca bir adam Aliki'nin yanına geldi. Kısa bir süre soran gözlerle yüzüme baktı. Sonra yüksekçe bir sesle adeta haykırdı. Sabit, aynı Aliki gibi sustu ve tekrarladı. Sabit Ağa, eyvallah Nikola dedim. Demek tanıdın. ''Tanıdım ya'' dedi. ''Soğuk havalarda hala vurduğum bıçağın yeri sızlar. Tam kucaklaşmıştık ki yanımıza Habib geldi. ''Yahu'' dedi. ''Bu bizim bileği sağlam Nikola değil mi?'' ''Ta kendisi'' dedim. Birkaç adım evlerine doğru güle söyleşe yürüdük. Neferler hala cesetleri kaldırmakla uğraşıyordu. Evde bir kahvelerini içtik. Nikola kapıya kadar uğurlamaya geldi. ''Delikanlılık işte. Ne günlerde değil mi?'' dedi son olarak. Ona ve yanına gelen Aliki'ye baktım son bir kez. Delikanlılık, haklısın dedim. Şimdiki aklım o zaman olsaydı, sen biraz zor torun torba sahibi olurdun. Allah'a ısmarladık deyip ayrıldık. Eve dönüyorduk. Habib elini omzuma attı. Hayrola Sabit Ağa, efkar bastı galiba dedi. Derin bir iç geçirdim. Eyvallah Habib dedim. İşte geldik, gidiyoruz. Şimdiden 50'yi devirdik. Hadi ben mücerredim. Ama sende de soy sop, çoluk çocuk yok ki. Ne bırakacağız bu yalancı dünyada? Güldü. Dert ettiğin şeye bak dedi. Bilmez misin? Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş. Durdu. Sonra onun için avazeyi gök kubbeye Davut gibi salacaksın dedi. Mesolongi. Hiç görülmedik şeyler gördük. Fatih Sultan Mehmet Han kabrinde kim bilir kaç kez dönmüştür. 23 Nisan 1821'de Patrik Gregorius, Patrikhane Kilisesi'nin Petro kapısının önünde yanında ketüdasıyla birlikte asıldı. Onu meşhur tercüman Kostaki Musuri ve Yorgi Mavrokordatos izledi. Kayseri, İzmit ve Tarabya piskoposları ve asilerle işbirliği içinde oldukları anlaşılan birkaç yüz Rum aynı akıbeti paylaştı. Binlerce Rum İstanbul'u terk edip Yunanistan'a ve adalara kaçmaya başladı. Onların boşalttığı pek çok mevkiye Yahudiler yerleştirildi. 1825'e kadar bütün Osmanlı memleketleri bu Rum isyanının bastırılması için seferber edildi. Nihayet Reşit Paşa ordusuna takviye olarak biz de gönderildiğimizde bütün isyan bastırılmış, yalnızca Patras Körfezi'nin hemen kuzeyinde küçük bir şehir isyancıların elinde kalmıştı. Şehrin adı Mesolongi'ydi. Bir liman şehriydi Mesolongi. Kalın duvarları, sürekli denizden yardım alabileceği açık ve korunaklı bir iskelesi vardı. 5000 kadar asi Yunanlı, kalın duvarların arkasına geçmiş, tam 3 kuşatmayı savuşturmuşlardı. Biz oraya vardığımızda 6 aydır şehri kuşatan 15.000 kişilik Reşit Paşa ordusuna Mısır Paşası Kavalalı Mehmet Ali'nin oğlu İbrahim Paşa da 10.000 Mısır askeriyle katılmıştı. Metrislerde çivilenmiş gibiydik. Şehir denizden durmadan yardım alıyor, yiyecek içecek sıkıntısı çekmiyordu. Bizim iyaşe kollarımız ise durmadan Rumların baskınlarına uğruyor, ya gecikiyor ya da tümden yok oluyordu. Arada bir Reşit Paşa gayrete geliyor, hücum emri veriyor, hemen her seferinde geri püskürtülüyorduk. Nihayet kuşatmanın 9. ayında İbrahim Paşa donanmasıyla limanı kapatmayı becerdi. Bir 3 ay daha şehirde direndiler ama yiyecek, içecek ve cephaneleri artık tükeniyordu. Sonunda şehirden gizlice kaçan bir Bulgar bize 22 Nisan 1826'yı 23 Nisan'a bağlayan gece Rumların bütün şehir halkıyla birlikte hatlarımızı yarıp kaçmayı düşündüklerini bildirdi. Bütün tertibatımızı buna göre yaptık. Kaçabilecekleri tek yer olan Zigos Dağı geçidine 1000 Arnavut asker yerleştirdik. Her şey Bulgar'ın dediği gibi oldu. Ahaliyle birlikte tam 9000 kişi pusuya düştüler. Şiddetle kanlarının son damlasına kadar çarpıştılar. Ancak 1800'ü pusuyu geçip kurtulmayı başarabildi. Bu bile büyük iş dedim Habib'e ölüler arasında dolaşırken. Düşünür müsün Habib? Bu bizi bir yıl buraya bağlayanlar da daha dün küçümsediğimiz Rum reayadır. İyi cenk ettiler doğrusu bu dedi Habib. Görüyor musun dedim. Ne Moskov'la ne Nemçe'yle ne de İngiliz kafiriyle cenk etmedik. Cenk ettiklerimiz bir avuç reayadır. Onlar bizden daha mı talimli, daha mı iyi silahları var? Hayır, hiçbiri yok. Ama görürsün ki bizden iyi savaşırlar. Maneviyatları yüksek dedi Habib. Davaları vardır. Yunan devleti kuracaklarmış. Nereden çıktı bu Yunanlık, Sırplık, Bulgarlık? Vallahi dedim. Nereden çıktı bilmiyorum ama mal bulmuş mağribi gibi sarıldılar işte. Dün reayaydılar, bugün her biri bir millet oldu. Göğüslerini gere gere Sırp'ım, Bulgar'ım, Yunan'ım derler. Yahu sahi Habib, peki biz neyiz? Habib sustu. Senelerdir her gün başka bir cevap bulduğu bir soruydu bu. Birden ümitle dikildi. Bilmez misin Yeniçeriyiz dedi. Güldüm. Bütün bu yıkıntıların arasında gülmek zor olsa da güldüm.